Ayrım 6.
Yeni doğan bebekler için uyku önemli bir iç stres kaynağıdır. Çünkü hayatın ilk yılında uyku, bebeğin genetik kalıpları ile içinde yaşayacağı çevrenin kültürel ve sosyal özelliklerine göre ebeveynin bilgi ve becerisi ölçüsünde düzenlenir. Çocuklar üzerine yazılmış çeşitli kitaplar bebek uykularını anlatırken, bebekler doğumdan sonraki ilk aylarda eğer karınları toksa, bir sancıları ve ağrıları da yoksa rahatça uyur diye yazar. Düşünce düzeyinde böyle olması çok uygun gelse bile bazen bebeğin ve ailenin yaşantısı ihtiyaçların temini ile böylesine kolayca düzene giremeyebilir. Gelişimlerini çeşitli dönemlerinde yatağı adeta protesto eden ve uykuya savaş açmış bebekleriyle başa çıkmakta zorluk çeken aileler azımsanmayacak kadar çoktur. Doğumdan sonraki günlerde uyku ritmi doğanın gece gündüz ritmine uyum göstermez ve bebek beslenme amacıyla uyanık olduğu 1,5-2 saatlik araların dışındaki zamanını uyuyarak geçirir. İlk 3 ayda günde ortalama 16 saat uyuyan bebekler 5. 6. aydan itibaren günde ortalama 14 saat uyumaya başlar. Bu ortalama uyku süreleri giderek azalır ve 2 yaşında 12 saate düşer. Sağlıklı koşullar altında blue döneminde 9 saatlik, 30'lu yaşlarda da 7 saatlik ortalama uyku süresi normal olarak kabul edilir. Bebeklik döneminde hem fizyolojik gelişme hem de psikolojik gelişme dikkate alınmalıdır. Fizyolojik olarak bebek rahim içi hayattan rahim dışı hayata geçtiğinde gününün 3'te 1'ini uyanık, 3'te 2'sini ise uykuda geçirir. İlk 40 günden sonra uzun uykuların ağırlıklı olarak akşam saatlerine özellikle de 23-24'ten sabah 6-7'ye doğru kayması beklenir. Günlük ritim. Bitkiler, hayvanlar, insanlar kendi günlük iç zamanlarını düzenleyen vücut saatiyle yaşamaktadır. Günlük düzen canlının bir gün içindeki uyku ihtiyacının zamanını ve miktarını yönetir. 1960'lardan günümüze kadar organizmanın günlük ritmiyle ilgili çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Örneğin hiç camı olmayan, saatsiz, radyo, televizyonsuz ve zamanı belirleyen hiçbir şeyin bulunmadığı bir ortamda yemek, uyumak veya uyanık olmak konusunda tamamen serbest bırakılan kişilerin bu temel ihtiyaçlarını karşılama davranışlarında gerçek hayattaki gibi hemen hemen tam bir günlük dağılıma uygun etkinliklerde bulundukları tespit edilmiştir. Elektriğin keşfi, televizyonun evlerimizdeki baş köşeyi alarak geç saatlere kadar zamanı işgal etmesi insanın orijinal kalıplarını zorlamaktadır. İç mekanizmalarımız ile dış teknoloji çatışma halinde olmasına rağmen teknoloji henüz büyük ölçüde insan bedenini değiştirememiştir. Ayrıca beden ısısı, uyku ve uyanıklık sürelerinde etkili olan içten denetimli bir değişim ritmine sahiptir. Bu değişim kalıpları bir günlük dönüşümler halinde olur. Uykuya gidiş zamanımız beden ısımızın düştüğü zamanla çakışır ve bu dönemde başlayan uyku 7-8 saat sürer. Eğer beden ısımızın en yüksek noktaya vardığı zamanda uykuya başlarsak uyku süresi uzun olur. Yapılan araştırmalar bu sürenin 15 ile 16 saate kadar uzadığını ortaya koymuştur. Ayrıca deney hayvanları ile yapılan çalışmalar organizmanın günlük ritminin değiştirilmesinin yaşam sürelerinde %5 ila %20'lik bir kısalmaya yol açtığını göstermiştir. Konunun önemi açısından bedenin günlük işleyişlerindeki iç denge sistemlerine uygun bir dış çevre yaratmanın önemi açık olarak görülmektedir. Uyku basamakları. Uykuda bir taraftan metabolizma düşer ve beden fonksiyonlarında genel bir yavaşlama gözlenirken diğer taraftan sadece uykuda izlenebilen birçok fizyolojik faaliyet ortaya çıkar. Uyku sırasında ortaya çıkan fizyolojik faaliyetlerin en önemlilerinden biri REM faaliyetidir. Rapid Eye Movement, hızlı göz küreleri hareketi. Uykunun hızlı göz küresi hareketlerinin olmadığı dönemine ise REM'siz uyku anlamında non-REM uykusu denir. Non-REM uykusunun 4 basamağı vardır. Bu basamaklar boyunca uyku giderek derinleşir. Bu 4 basamaktan en derin uykunun uyunduğu delta basamağından sonra REM adı verilen ve çoğunlukla rüyaların görüldüğü uykuya geçilir. Gecenin ilk rüyası 90 dakika sonra görülmeye başlar. İlk REM en çok 10 dakikada biten bir basamaktır. Tekrar aynı dönüşüm başlar ve yine yaklaşık 90 dakika sonra rüyalı REM basamağına gelinir. Uykunun 1., 2., 3. ve 4. basamakları non-REM bölümü insanın bedensel dinlenmesini sağlar. REM uykusunda ise psikolojik dinlenme gerçekleşir. Uyku laboratuvarlarında REM'den mahrum bırakılan insanlar üzerinde yapılan çalışmalar bu kişilerde endişe düzeyinin yükseldiğini, alıngan ve sinirli olduklarını, düşüncelerini toplamakta güçlük çektiklerini göstermiştir. Uyku miktarı sadece uykuda geçen zamanla değil, biyoelektrik bir değerlendirme olan uyku derinliği ile belirlenir. Bir başka biçimde söylersek, gece boyu çeşitli sebeplerle uyuyamaz veya uykuda derinleşemezsek 8 saat uyuduğumuzu düşünsek bile kendimizi yorgun hissedebiliriz. Oysa uykunun çoğunlukla birinci ve ikinci basamaklardan meydana gelmesi yüzeysel uyumamız sebebiyle gerçek uyku miktarımız azdır. Bebekler doğar doğmaz uykularını REM ve non-REM basamakları ile uyumaya başlar. Özellikle ilk yıllarda REM uykusu yetişkinlik dönemlerindeki REM uykusunun süresinden çok daha uzundur. Doğumdan sonra ortalama olarak uykuların %50'sinden fazlası REM'dir. Bebeklik uykuları kısa dönemler halinde uyunur ve uyku kalıpları yetişkinlik dönemlerinden oldukça farklıdır. Bazı hallerde bebekler uykuya hemen REM ile başlar. Biyoelektrik olarak ilk 3 ayda önemli değişiklikler sergilenmektedir. Bu dönemde uyku genel olarak değerlendirilir. İlerleyen aylarla birlikte özellikle 36. aydan itibaren uyku kalıpları yetişkinlik kalıplarına benzemeye başlar. Rahat bir uykunun temininde etkin olan dış koşullar. Yukarıda da belirtildiği gibi sağlıklı uyku kalıplarının kazanılmasında birinci ve en temel unsur kişinin günlük ritmine uygun saatlerin uyku için kullanılmasıdır. Bunun yanı sıra uykuda etkin olan diğer koşulları şöyle sıralayabiliriz. Uyku sırasındaki gürültü, ışık, oda sıcaklığı, yatağın kalitesiyle uykudan önce alınan besinler. Sakin bir ortam. Çocuğun uykusu için günlük yaşamın sürdürüldüğü mekanın dışında sükunetin temin edilebileceği ana babaya ait olmayan ve mümkünse sadece çocuğa ayrılmış bir oda seçilmesi tercih edilir. Gürültünün uykuyu bozduğu, uyanıklığa sebep olduğu veya uyku kalitesini etkilediği bilinmektedir. Araştırmalara göre gürültü uyku ilişkisinde etkili olduğu saptanmış 6 faktör şunlardır. 1. Uykunun sesten etkilenmesi uyku basamağına bağlıdır. Uykuda birinci basamağın hafif, ikinci basamağın daha derin, dördüncü basamağın ise en derin uyku olduğunu ve ardından rüyalı uykuya geçildiğini bir daha hatırlatalım. Bu nedenle derin uyku öncesindeki birinci basamak çok kolay uyanılan bir basamaktır. REM uykusunda yapılan çeşitli çalışmalar dışarıdan gelen seslere o anda görülen rüya malzemesinin uyum göstermesi halinde 70 desibele gürültünün şiddet olarak ölçümü kadar sesin uyanmaya sebep olmadığını ortaya koymuştur. Örneğin araçlarla ilgili rüya gören erkek çocuğunun kamyon sesinden uyanmama ihtimali bebekleriyle oynadığını gören bir kız çocuğundan çok daha fazladır. 2. Uykunun bozulmasındaki bir diğer önemli özellik, gürültünün kişi için özel bir anlama sahip olup olmamasına bağlıdır. Artık uykunun uyanıklığa verilen bir ara olmadığını biliyoruz. Bu nedenle yüksek beyin fonksiyonlarının bilinç alanında bazı faaliyetler sürmektedir. Örneğin anne yorgunluğundan ve uyku basamaklarından bağımsız olarak bir başka odada uyan bebeğin sesine uyanır. 3. Gecenin ilerlemiş saatlerinde sabaha karşı uykunun bütün basamaklarında uyanma eşiği daha düşüktür. Bir başka ifadeyle kişilerin uyanma eşikleri gece boyunca biriktirdikleri uyku miktarlarına bağlıdır. 4. Önemli diğer bir faktör de cinsiyet farkıdır. Kadınlar erkeklerden daha kolay uyandırılabilmektedir. Ayrıca duyarlılık bireyden bireye de önemli farklar göstermektedir. 5. Uyanmayı etkileyen önemli bir diğer değişken de yaştır. Hayatın ilk ve ileri dönemleri bu açıdan daha kritiktir. Çocukluk ve gençlik dönemlerine kıyasla bebeklik döneminde sese duyarlılık daha fazladır. Bebeklerde gürültü niteliğindeki ani sesler sıçrama, irkilme, bazen de uyanmaya sebep olabilir. Ses izolasyonu iyi olan, ani ve yüksek desibelli patlamaların duyulmayacağı bir oda, bebekler için sağlıklı bir uyku ortamının oluşmasında önemlidir. Uyumun sağlanması ve uykunun sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi de, ışık düzenine de dikkat edilmesi yerinde olur. Bebek ve çocuk odalarının gündüz uykuları sırasında aydınlık olmaması, en azından kalın perdelerle ışığın bir ölçüde engellenmesi tercih edilmelidir. Görüldüğü gibi uykunun gürültüden etkilenmesinde uyku basamağı gürültü anına kadar uyanan uyku miktarı, o sesin kişi için taşıdığı özel anlam, cinsiyet, bireysel farklar ve yaş önemli birer faktördür. Bütün bu faktörlere bağlı olarak gürültü, uykudaki dördüncü basamağı ve REM'i azaltmakta, uykunun birinci ve ikinci basamakları ile yüzeyselliği, uyanıklığı artırmaktadır. Oda sıcaklığı. Her canlı için ideal uyku sıcaklığı farklıdır. Yapılan çalışmalar 17 dereceden ve özellikle de 12 dereceden düşük oda sıcaklıklarında rüyada duygusal içeriğin arttığını göstermektedir. Ayrıca 24 dereceden yüksek sıcaklıklarda da sık uyanıldığı, uyku süresince hareketlerin arttığı, 4. basamak ve REM uykusunda azalma olduğu saptanmıştır. Bu bilgilerden sonra ortaya çıkan sonuç, uyku için en elverişli oda sıcaklığının 17 ila 24 derece arasındaki sıcaklıklar olduğudur. Bunun altında ve üstündeki sıcaklıklar uykunun niteliğini ve miktarını olumsuz etkilemektedir. Yatak şekli ve kalitesi. Çeşitli kültürlerde yatakla ilgili farklı uygulamalar tercih edilmiştir. Yapılan çalışmalarda yatağın cinsi ve bedenin uykudaki duruşunun, uyku kalitesi ve miktarından çok bedenin kas ve iskelet sisteminde etkili olduğunu ortaya koymuştur. Örneğin sert zeminin beden hareketlerinde ve uyanıklıkta artmaya ve birinci basamakta uzamaya sebep olduğunu gözlenmiştir. Çocuklar açısından önemli olan bedenin S şeklindeki esas yapısını zorlamayacak bir yatak kullanılması ve başa çok az bir yükseklik sağlanmasıdır. Son yıllarda yeryüzü manyetik alanları ile uyku kalitesi üzerindeki çalışmalar yatağın yönünün uyku etkisi konularında bazı ipuçları tespit edilmiştir. Bu bilgilere göre doğu batı yönünde konulan bir yatak sağlıklı uykuya olumlu bir katkı sağlamaktadır. Yatak düzeninde önemli olan bir diğer konu yatak ve yorgan çarşaflarının polyester veya naylon kumaşlardan değil doğal ürünlerden yapılmalarının tercih edilmesidir. Uykudan önce yenilen besinler. İyi bir uyku ile son alınan besinler arasındaki ilişki her zaman ilgi çekmiştir. Hazmın uykuya etkisi, sağlıklı uyumayan uykularla ilgili konularda odak noktası olmuştur. Alışılmış yemeklerden daha fazla, yenilen güzel yemekten sonraki iç geçmesi, uykululuk hali hemen herkesin yaşadığı bir duygudur. Süt ve bal uykuya geçişi ve uyku derinliğini artıran bazı hormon benzeri maddelerin salınımına yardımcı olur. Bu nedenle çocukluk döneminde uyku öncesi içilen bir ılık süt ve ballı sütün uyku üzerinde olumlu etkisi vardır. Ayrıca iç salgı bezlerinin uykudaki solunumunun uyanıklık dönemindekinden farklı olduğu tespit edilmiştir. Örneğin uykunun büyümede de önemli bir işlevi vardır. Çünkü büyüme hormonlarının salgılanışı uykuda artmaktadır. Ebeveynlere düşen görev bedensel özellik ve ihtiyaçlardan fizik koşullara kadar uykuda etkin olarak yapılardan yararlanmak ve doğru uyku sürelerinde doğru uyku kalıplarını kurmak için çocuklarına öncü ve destek olmaktır. Tuvalet eğitimini kazandırılması. Aileler genellikle kendi ebeveynlerinden veya arkadaş çevrelerinden gördükleri gibi ve bu bilgilerin doğruluğunu fazla irdelemeksizin çocuklarının tuvalet eğitimine başlar. Oysa tuvalet eğitiminin zamanı ve biçimi doğru seçilmediği takdirde çocuk ve aile için bir sorun kaynağı olur. Kısa sürede doğru ve sağlıklı tuvalet eğitimi yapabilmek için çocuğun fizyolojik ve psikolojik gelişimi dikkatlice takip edilmelidir. Örneğin fizik kontrolün kurulamadığı, çocuğun henüz külotunu çıkarıp giymeyi başaramadığı, tek başına bir yerden diğerine gidemediği, kendi kendine tuvalet iskemlesine veya küçük çocuk ilavesi yapılmış tuvaletlere oturamadığı aylar eğitime başlamak için çok erkendir. Öte yandan gecikmiş bir tuvalet eğitimi ile gece ve gündüz farklı eğitimlerin yapılması, ileri yaşlarda altını ıslatan ve tuvalet problemleri olan çocukların ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Tuvalet eğitimine başlarken aile şunlara dikkat etmelidir. Uygun yaş. Eğer çocuğunuz 20 aylık olduysa tuvalet eğitimine başlamak için yeterli olgunluğa ulaştığı düşünülebilir. Buna rağmen bazı çocuklar bu olgunluğa 18. ayda, bazıları da 24. ayda ulaşabilir. Ebeveynin bu bireysel farkları tanıyabilmesi için şu ölçütlerden yararlanması mümkündür. A. Mesane kontrolü ne düzeyde? B. Bedensel gelişimi uygun mu? C. Zihinsel gelişimi nasıl? Şimdi bu soruların cevaplarını anne babanın birlikte bulabilecekleri bazı ipuçlarına değinelim. Mesane kontrolünün kurulma koşulları. Çocuğunuz çişini gün boyunca defalarca az az yapmak yerine birkaç kere ancak yeterli miktarda yapabiliyor mu? Genellikle birkaç saat boyunca kuru kalabiliyor mu? 2-3 saatte bir altını açtıkça bezlerini kuru bulduğunuz oluyor mu? Tuvalete gitme ihtiyacı olduğunu yüzüyle, mimikleriyle veya duruşu ile ifade edebiliyor mu? Eğer bu soruların ilk ikisine evet cevabı verebiliyorsanız çocuğunuzun artık mesanesini kontrol edebilme gücüne sahip olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü jest ve mimikleri kullanma özelliğine bu dönemde her çocuk sahip değildir. Bedensel hazırlık. El ve parmak koordinasyonu, amaçlı davranıştaki ortak hareketler, çeşitli objeleri kavrayabilecek kadar gelişmiş midir? Legoları takıp çıkartabiliyor mu? Bu ve benzeri soruları genel olarak evet diyorsanız, çocuğunuz bedensel olarak yeterli olgunluğa ulaştığını düşünebilirsiniz. Zihinsel gelişim. Tuvalet eğitimine başlarken çocuğun zihinsel gelişimini mutlaka değerlendirmek gerekir. Çünkü yapılacak eğitim klasik bir bedensel şartlanma kurmak yönünde değildir. Amaç bedenin kontrolünü beyne vermektir. Bunun için çocuğun ebeveynin isteklerini anlamak, cevaplandırmak ve davranışsal tepkiler gösterebilmek konularında yeterli olduğunu belirlemek gerekir. Zihinsel olarak talimatlar hazır olma durumu olarak da tanımlanabilecek bu gelişim düzeyini saptamak için şu konulara ışık tutacak sorular yöneltilmelidir. Yüzündeki organlarını gösterebiliyor mu? Belirli bir yere kendi kendine gidebiliyor mu? Basit işlerde sizi taklit edebiliyor mu? İstediğiniz belirli bir oyuncağını getirebiliyor mu? Bir objeyi bir başka yere yerleşmesi gerektiği gibi yerleştirebiliyor mu? Eğer çocuğunuz bu 5 maddedeki uygulamaları yapıyorsa eğitim için zihinsel olarak da hazır demektir. Tuvalet eğitimi uygunluk ölçeği. Bu ölçekte tuvalet eğitiminin verilebilmesi için belirlenen kriterler 3 bölümde ele alınmıştır. Her bölümdeki kriterleri okuyup kriterlerin karşısında bulunan evet ya da hayır cevaplarından çocuğunuza uygun olanını işaretleyiniz. 1. Bölüm. Mesane kontrolü. Çocuğunuz çişini gün boyunca defalarca yapmak yerine birkaç kere ancak yeterli miktarda yapabiliyor mu? Genellikle birkaç saat boyunca kuru kalabiliyor mu? Tuvalete gitme ihtiyacı olduğunu mimikleri veya duruşu ile ifade edebiliyor mu? 2. Bölüm. Bedensel hazırlık. El ve parmak koordinasyonu çeşitli objeleri kavrayabilecek kadar gelişmiş mi? Bir odadan diğerine hiçbir yardıma muhtaç olmadan gidebiliyor mu? Tek başına kendine ait bir iskemlede oturup kalkabiliyor mu? 3. Bölüm. Zihinsel gelişim. Göz-el koordinasyonu gelişmiş midir? Belirli bir yere gitme talimatını yerine getirebiliyor mu? Basit işlerde yetişkinleri taklit yeteneği gelişmiş midir? İstenilen obje veya oyuncakları getirmeyi becerebiliyor mu? Herhangi bir objeyi başka bir objeye yerleştirmeyi becerebiliyor mu? Değerlendirme. Bu ölçekteki maddelere evet cevabını verebiliyorsanız tuvalet eğitimine başlamak için çocuğunuz hazır demektir. Sadece 1. bölümdeki 3. maddeyi mimik ve jest kullanmayanlar evet cevabı vermeyebilir. Bu maddedeki hayır cevabı tuvalet eğitimine başlamaya engel değildir. 24. ay civarındaki çocukların çoğu bu 3 basamaklı testten geçmeyi başarabilir. Eğer sizin çocuğunuz 1. ve 2. testte tam olarak bu düzeyde görünmüyor ise mesane kontrolü veya bedensel gelişim konularında biraz daha beklemek yerinde olacaktır. Çünkü her ikisi de basit bir bedensel olgunluğu gerektirir. Birkaç ay içinde büyük bir ihtimalle hem koordinasyon hem de mesane kontrolü gelişecektir. 1. ve 2. testlerde başarılı olduğu halde diğer teste takılıyorsa şu etkenleri düşünmek yerinde olur. 1. Dil gelişimi. Zihinsel gelişim testinin maddelerinde bazı eksiklikler varsa sebeplerden biri çocuğun dil gelişimindeki yetersizlik olabilir. Eğer problem bu ise onun büyüyerek bu eksikliğini gidermesini beklemek yerine siz bu konuda gerekli olan kelimeleri öğretebilirsiniz. Bu eğitim için önemli olan maddeler yer, beden parçaları, şahıslar ve tuvalet ile ilgili olan kelimelerdir. Yer ile ilgili olarak burada, orada, ileri, geri, yan taraf gibi kelimeleri ve anlamlarını çeşitli durumlarda anlatın ve kullanın. Beden ile ilgili olarak organlarını ve onlarla ne yaptığını zihninde açık olarak tanımasına yardımcı olun. Ayak, bacak, el, kol gibi organları tanıtın ve ne işe yaradıklarını açıklayın. Gözümle görürüm, külotumu elimle tutarak indiririm, bacaklarım beni odaya götürür. Şahıslar sen, ben, o çocuklar. Sen şimdi oyuncaklarınla oynuyorsun, ben senin yanına geliyorum gibi tuvalet eğitimine başlanıldığı zaman cümlelerde şahıs zamirleri sık sık kullanılacaktır. Bu sebeple günlük konuşmalarda fiil ile birleştirdiğimiz özneleri şahıs zamirleri olarak ayırmak gerekir. Geliyorum yerine ben geliyorum gibi. Tuvalet ile ilgili olarak bez, ıslak, kuru, külot, tuvalete oturmak gibi kelimeler ile bu konudaki eylemleri açıklayan fiiller öğretilmelidir. Bu 4 kavram ile ilgili kelimelerin öğrenilmesi sağlandıktan sonra artık bu konudaki talimatların anlaşılacağı düşünülerek tuvalet eğitimine başlanabilir. 2. Kişilik özelliği. Testin 3. bölümü olan talimatları hazır olma konusundaki eksiklik, yukarıda açıklanan dil gelişimine bağlı değilse, o zaman bu eksikliğin çocuğun bazı kişilik özelliklerinden kaynaklandığı düşünülebilir. Çocuğunuz kendisine ne söylendiğini anlıyor, fakat talimatlara uymayı reddediyorsa, inatçılık ve dik başlılık gibi bazı özelliklerin öne çıktığını düşünmek gerekir. Eğer anladığı bu günlük talimatları yerine getirmemek için direnç gösteriyorsa, henüz ustalaşmadığı konulardaki talimatlara uyması hiç beklenmemelidir. Bu ancak gerginlik, huzursuzluk ve zorlamaya sebep olur. İnatçılık ve dik başlılık gibi olumsuz bir tavır zaman içerisinde kendiliğinden çözülmez. Bu durum gerçek bir problemdir ve ilerleyen yaşla birlikte artar. Bu konudaki sorunu bütünüyle çözmeden tuvalet eğitimine başlamaya girişmemeniz uygundur. Talimatlara uymamak konusunda direnç gösteren çocuklar için bir psikoloğa başvurmadan önce anne ve babanın yapabileceği önemli yardımlar vardır. Öncelikle bu çocuklara günlük yaşamdaki basit düzenlemeleri yapmaları için destek olmak gerekir. Eve girdikten sonra kapıyı kapatması, çağrıldığı zaman gelmesi, istenilen bir şeyi vermesi, oturması, oyuncaklarını toplaması, bir odadan diğerine gitmesi gibi. Yukarıda sıralanan talimatlara uymayı sağlamak için yapılacak egzersizler sırasında 7 basamaklı bir yöntem izlemek gerekir. 1. Talimatı sadece çocuğun yanında çocukla yüz yüze olduğunuz zaman verir. 2. Talimatı vermeden önce çocuğun dikkatini kendi üzerinizde toplayın. 3. Yüz yüze ve yakın bir ilişki kurmak için eğilin veya çömelin. 4. Talimattan birkaç saniye sonra eğer çocuk harekete geçmemişse siz elinden tutarak talimatın yapılmasına öncülük edin. 5. Hareket tamamlandıktan sonra hararetli bir şekilde takdirlerinizi bildirin. 6. Birinci talimat ile ilgili davranış tamamlanmadan ikinci talimatı vermeyin. 7. Sizi talimatın uygulanmasından uzaklaştıracak bir huysuzluk nöbetinin ortaya çıkmasına imkan hazırlamayın. Bu kurallara uyarak her gün birkaç deneme yapın. Asla kendi klasik talimat kalıplarınızı kullanmayın. Anlatılan yaklaşım biçimiyle günlük talimatları uygulanır hale getirebiliyorsanız tuvalet eğitimine başlayabilirsiniz. Uygulamaya geçiş. Çocuğun gelişimi ve olgunlaşması ile ilgili buraya kadar test ettiğimiz 3 özelliğin tamamlandığına karar verdikten sonra eğitimin zihin ve davranış düzeyindeki hazırlığına geçebilirsiniz. Zihinsel hazırlık. İnsanların idrar kesileri ve bağırsakları dolduğu zaman boşaltılması gerekir. Bunun için tuvalete gideriz. Bu bilgi çeşitli kişiler ve objeler üzerinden verilir. Anne ve baba ve eğer varsa kardeşler bu ihtiyacı duydukları zaman işte ben şimdi tuvalete gidip birikenleri boşaltacağım şeklinde anlatarak zihinsel hazırlığı oluşturabilir. Oyuncak bir bebek bu hazırlık döneminde iyi bir yardımcı olabilir.